güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak Kur'an ve hadis ışığında köşemiz var. Bakara suresi 185. ayet şöyle buyuruyor. O sayılı günler doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor. Güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, size doğru yolu göstermesinden ötürü Allah'ı tazimle anmanız için ve şükredesiniz diye uygun hükümler gönderiyor. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın ilk dakikalarında Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız telefon hattımızda olacak. Müslümanlar tarafından sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı kabul edilen, büyük bir coşku ve heyecanla karşılanan Ramazan ayının faziletlerini konuşacağız. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde sağlık haberleri köşemiz var. Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan telefon hattımızda olacak. Down sendromu farkındalık gününü değerlendireceğiz birlikte ve Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde ve Türkiye'de öne çıkan sağlık haberlerini aktaracak bizlere. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
İstanbul'da Boğaziçi'nde bir fakir Orhan Veli'yi İstanbul'da Boğaziçi'nde bir fakir Orhan Veli'yi Veli'nin oğluyum tarifsiz kederler içindeyim Urumeli Hisarına oturmuşum Oturmuş da bir türkü tutturmuşum Urumeli Hisarına oturmuşum Durmuş da bir türkü tutturmuşum İstanbul'un mermer taşları, İstanbul'un mermer taşları, başıma da konuyor, konuyor aman martı kuşları. Gözlerimden boşanır hicran yaşları. Edalı, senin yüzünden bu halim. Edalı, senin yüzünden. İstanbul'un orta yeri sinema, İstanbul'un orta yeri sinema. Garipliğim, mahzunluğum duyurmayın anama. El konuşur, görüşürmüş bana ne? Sevdalı, boynuna ebayim. Sevdalım, boynuna. İstanbul'da boğaz içindeyim, bir garip Orhan Veli. Veli'nin oğlu tarifsiz kederler içinde.
Hadis ışığında.
Sevgili dinleyicilerimiz, Kur'an ve Hadis ışığında köşemizle Güne Bakan başladı. Telefon hattımızın diğer ucunda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Selamünaleyküm, hayırlı cumalar olsun.
Çok teşekkür ederim değerli hocam, size de cümlemize. Programımızın başında Bakara Suresi 185. ayeti sevgili dinleyicilerimize ulaştırmaya çalıştım naçizane. Bugün Ramazan'ı konuşalım, çok yaklaştı. Büyük bir coşku ve heyecanla karşılayacak tüm Müslüman alemi Ramazan ayını. Siz neler söylersiniz özellikle Bakara Suresi 185. ayetle bağlantı kurduğumuzda Ramazan'ı nasıl daha iyi anlamlandırabiliriz, nasıl daha iyi anlayabiliriz?
Çok teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyye lana min emrina raşada. Evet, Cenab-ı Hak daha önceki ümmetlere farz kıldığı gibi bize de oruç ibadetini farz kıldığını haber veriyor. Çünkü bu İslam'ın 5 temel şartından da bir tanesi ve kulluğun en önemli araçlarından bir tanesi. Düşünün ki İslam 5 şart üzere kurulmuş. Bunlardan biri işte namaz, oruç, hac var. Başta iki kelime-i şehadet. Bu araçlar bizim Cenab-ı Hakk'a kulluğumuzu sergilediğimiz boyut. Cenab-ı Hak ayette biz size farz kıldık ki لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Yani siz takvalı olasınız. Ne demek takvalı olmak? Takva kelimesi esasında kökünde koruma, korunma anlamı olan bir kelime. Ki bir ayette şöyle geçiyor. قُوْ اَنْفُسَكُمْ. Kendinizi koruyun. وَاَهْلِيكُمْ. Ve ailenizi koruyun. نَارًا. Öyle bir ateşten ki وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ. Yakıtı onun insanlar ve taşlardır. Dolayısıyla koruma ve korunma anlamındaki bu kelime kulların Cenab-ı Hak'la olan iletişiminde Allah Azze ve Celle'ye onun yani öfkesine uğramak, gazabına uğramaktan korktukları ve çekindikleri bir süreçte ortaya çıkıyor. Kul elbette Cenab-ı Hakk'ı yani Rabbini severek Cenab-ı Hak'la irtibatı başlatıyor. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini görerek azametini, büyüklüğünü ve kendisine sağladığı bu nimetleri görerek Rabbine sevgiyle bağlanıyor. Burası çok doğru.
Evet.
Nitekim Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber'e in kuntum tuhibbuna Allah, onlara de ki eğer Allah'ı seviyorsanız fettebi'uni, bana uyun, yuhbibkumullahu, Allah da sizi sevsin. Dolayısıyla Cenab-ı Hak'la olan bu kulluk irtibatımız, ilişkimiz Cenab-ı Hakk'a duyduğumuz sevgiyle başlıyor ve hatta Cenab-ı Hak'tan karşılığını umduğumuz sevgiyle sonuçlanıyor ve sonsuzlaşıyor. O bakımdan peki bu korku bunun neresinde denilse, yani sevgiyle başlayan ve sevgiyle taçlanıp sonsuza uzayan bir süreçteyiz madem, korku nedir? Korku Cenab-ı Hak'la kulun kurduğu bu ilişkide Allah Azze ve Celle'yi kızdırmasından endişe etmesi, Cenab-ı Hakk'ı öfkelendirmesinden yani ilişkinin bozulmasından yana duyulan bir korku. Biz bu korkuyu biliyoruz. Yani insanlar da birbirlerini sevdikleri zaman, birbirlerine çok değer verdikleri zaman onu incitmekten, gün gelip ona karşı istemli ya istemsiz yanlış yapmaktan endişe ederler ve bu endişe onlarda ilişkilerinde özen olarak, dikkat olarak yansır. Bu ilişkiye duydukları ve verdikleri değerle doğru orantılıdır. İşte kulun takvası Cenab-ı Hakk'a kendisinin yapacağı bir yanlıştan ötürü Cenab-ı Hakk'ın gazabından endişe etmesi. Yoksa şöyle bir korku değil. Yani sokağa çıktınız, ne bileyim, hani kötü biri size gelip birden saldırdı, bundan korkuyorsunuz. Yahut bazen söz gelimi böyle hayvanlar oluyor. Hayvan bu birden gelip saldırıyor. Böyle bir fobisi, korkusu olabilir insanın. Allah Azze ve Celle böyle anlamsız, ondan sonra yersiz, kullarına zulmedecek. Dolayısıyla da biz kulların sebepsiz yere Cenab-ı Hak'tan korkmanızı gerektiren biri değil.
Evet, Allah hocam Azze ve Celle, aslında sözünüzü kestim. Biz çok sevdiğimiz kişiyi kaybetmekten korkarız. Değil mi? En yakınımızı,
elbette,
işte annemizi, babamızı, kardeşlerimizi, çok sevdiğimiz dostlarımızı kaybetmekten korktuğumuz için onlara iyi davranmak isteriz. Onların sevgisi,
evet,
üzerimizden giderse ne yaparız diye düşünür. Sanırım öyle bir korkudan bahsediyor musunuz?
İşte bu korkudan söz ediyoruz.
Evet.
Cenab-ı Hak ile olan irtibatın,
evet,
koparsa. Ama biliyoruz ki bunun yegane yolu var. Çünkü Cenab-ı Hak tarafına baktığımızda Allah Azze ve Celle ben size durduk yere asla ilişkileri koparmam, köprüleri asla atmam diyor. Cenab-ı Hak zatını Rahman ve Rahim olarak tanıtmış. Ben size her halükarda iyiyim ve iyi kalacak olan tarafım. Peki ilişkimizin kötüye dönüşme ihtimali sadece sizin tarafınıza bağlı. Yani biz kulların tarafına bağlı. Dolayısıyla ilişkimizin, Cenab-ı Hak'la olan kulluk ilişkimizin bozulmasından endişemiz tamamen kendi yanlışlarımız üzerinden düşündüğümüz bir endişe. Yani ya Cenab-ı Hakk'ı dikkate almazsam, umursamazsam, ciddiye almazsam, hayatı başıboş kendi başıma buyruk yaşamaya kalkarsam, onu önemsemezsem diye aslında kendi yapacağımız kötülüklerden endişe ediyoruz. Peki bu endişemizde haklı mıyız? Haklıyız. Çünkü öyle bir bedeni yönetiyoruz ki pek çok parazit duyguları var, arzuları var. Ani beliren, kabaran, ne bileyim alevlenen duyguları var, öfke gibi ve benzeri. Dolayısıyla istikbar gibi büyüklenme yatkınlığı var.
Kibirlilik var.
Kibir var. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bizim yaratılışımızda sınavımızın bir parçası olarak oluşturduğu parazit olumsuz boyutlar var. Ve bu boyutlarla baş edebilmemiz gerekiyor. Baş edebilmemiz için de Cenab-ı Hak bize belli araçlar öğretmiş. İşte bunlardan bir tanesi ve en önemlilerinden biri oruç ibadeti.
Evet.
Bir diğeri mesela namaz ibadeti. Kulluğumuz aslında Cenab-ı Hakk'a olan kulluğumuz, Cenab-ı Hak'la olan bu irtibatımızı ve iyi ilişkimizi koruma kalkanımız aynı zamanda. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki ya eyyuhen nasu, ey insanlar, u'budu rabbakum, Allah'a, Rabbinize kulluk edin. Ellezî halakakum, sizi yaratmış olan Rabbinize kulluk edin. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a ya Rabbi biz sana niçin kulluk edelim ki dediğimizde ben sizi yarattım diyor. Bunun anlaşılır, makul bir alt yapısı var. Rabbiniz sizi yarattı, hayatı size bahşetti. Dolayısıyla ona karşı medyunsunuz. Yani saygı duymak hakkınız sizin. وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ, hem sizi yaratan hem sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin. Peki kulluk edersek ne olur? Ayet nasıl bitiyor? Tıpkı oruç ayetindeki gibi bitiyor. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, böylelikle siz korunabilirsiniz. Böylelikle siz takvaya erebilirsiniz. Böylelikle siz muttaki olabilirsiniz. Dolayısıyla kul Cenab-ı Hakk'ın emrettiği ibadetleri ne kadar yapıyorsa Cenab-ı Hakk'ı da emir ve yasaklarını, olur dediklerini, olmaz dediklerini hayatta bir o kadar gözetebiliyordur. Çünkü Cenab-ı Hakk'a karşı bu koruma, Cenab-ı Hakk'a karşı bu saygı refleksimizi koruyabilmek ve hayatımızda yaşayabilmek için bu araçlar bize öğretilmiş. Mesela namaz da böyledir. Cenab-ı Hak buyuruyor ki اِنَّ السَّلَاةَ, muhakkak ki namaz, تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ, kişiyi fahşadan, yani o yanlış davranış biçimlerinin en çirkin olanlarından korur. اِنَّ السَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ, ve münkerden de korur. وَالْمُنْكَرِ. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a kulluğunu icra eden kimse Allah'ın dur dediği yerde durmaya daha yatkındır. Bu refleksi gelişir. Cenab-ı Hakk'ın haydi yap dediği yerde o dediği şeyi yapmaya, yani daha reflekslidir, yetkindir. Kulluk bunu besler. Bunun tam tersini de konuşabiliriz. Cenab-ı Hakk'ın emrettiği bu araçları, başta namaz ve oruç olmak üzere, yapmayanlar bu sefer kendilerini kontrol etmekte ve demin konuştuğumuz bedensel arızalı yanlarımız, kırılganlıklarımız, kaygan taraflarımız, duygularımız, bunları yönetmekte zorlanırlar. Sadece Allah'a karşı mı? Çevreleriyle de bu ilişkilerinde bu sıkıntıları yaşarlar. Dolayısıyla bu oruç ibadeti ve kulluğumuzun diğer boyutları, işte namaz gibi, biz sakınabilelim diye, biz korunabilelim diye, Cenab-ı Hak'la olan irtibatımızı muhafaza edebilelim diye vardır. Hı hı. Ayetin sonunda لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ diyor. Böylelikle siz korunabilirsiniz. Dolayısıyla yılda bir kere önümüze çıkan bu ibadet, daha önce de konuşmuştuk. Cenab-ı Hakk'ın ibadetlerinde böyle emrettiği araçlar belli periyotlarla önümüze açılıyor. Günlük olanı var, haftalık olanı var, böyle yıllık olanı da var. İşte geldi, yıllık olanı kapımıza dayandı.
Evet.
O bizim kendimizi yönettiğimiz ve Cenab-ı Hak'la olan ilişkimizde hepsinin bir yeri var. Yani günlük olanı aksatırsan orası boş kalır. Haftalık olanı aksatırsan orası boş kalır. Yıllık olanı aksatırsan da o boş kalır. Şimdi Ramazan ibadeti kulun en temel beklentisi, yani şu bedenimizin en temel beklentisi, sabah kalkınca yemek istiyor. Öğlen vakti gelince yemek istiyor. Akşama varınca yine yemek istiyor. Ve siz buna dur diyorsunuz. Bedenle aranızdaki bir ilişki, kulun biliyorsunuz bir iradeli tarafı var, ruhsal tarafı. Bir de bedensel tarafı var. Bedensel tarafını kişinin iradesiyle yönetebildiği bir şey bu. Oruç dediğimiz ibadet. Oruçla birlikte vücutta bir sessizlik hakim oluyor. Çünkü böyle hakikaten ortamda da o sessizliği görürsünüz. Eşya ve akış sanki durmuş gibidir. Böyle pauslanmış gibidir. Sabah kalkınca beden her zamanki gibi kahvaltı istediğinde hayır yok şimdi. Bir yazar şöyle yazmıştı. Yanılmıyorsam Aliya İzzet Begoviç'in kitabında vardı. Diyor ki bu insanın kendisini, insanlığını, iradesini dışa vurduğu bir ibadet. Çünkü hayvanlar bunu beceremezler. Yani hayvan açken yemekten kendisini engelleyemez. Çünkü iradesi yok. Tamamen istekliliğini hemen gerçekleştirmek ister. Ama insan dediğimiz varlık yaratıcıyla kurduğu bu ilişkide, kulluk ilişkisinde sen artık yeme şu andan itibaren diyorsan, ki Cenab-ı Hak diyor ki şu andan itibaren efendim hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyadu minel haytul esvedi minel fecr, beyaz iplik o fecirdeki siyah iplikten belirinceye kadar yiyin için sonra da orucu yani aç beklemeyi sümme etimmus siyame ilel leyl, geceye kadar sürdürün. Şimdi bu aralıkta sen yeme dediğin için diye kul artık yememeye başlıyor. Ve bu öyle bir Cenab-ı Hak'la arasındaki ilişki ki kesinlikle şeyi gerektiriyor. İçtenliği. Çünkü başka ibadetlerde içtenliği sağlamanın güçlüğü var. Yani namaz kılarken mesela işte başkası görüyor diye, öteki biliyor diye, abdesthanede birileri gördü diye hep bak ben iyi biliniyorum. Onlara yönelen bir beklenti oluşuyor insanda. Ve insan bu yönüyle riyayı Allah için mi yapıyorum? Başkaları da mı görüyor? Bunu ondan steril hale getiremiyor. Ama oruç ibadeti öylesine bir kişiyi tamamıyla Cenab-ı Hak'la irtibatlandıran, çünkü orucu sabahtan akşama kadar tutuyorsunuz ve bir dünya aralıkta gün içerisinde kendinizle baş başa kalabiliyorsunuz. İsterseniz yersiniz, isterseniz içersiniz. İnsanlar görmeyebilir. Ya dıştan dışa hala oruç tutuyor, görünebilirsiniz. Ama bunu yapmayan bir kimse kendi içinde o içtenliğin, o safiyane duygusunu görür. O yüzden Allah'ın elçisinin rivayet ettiği bir kutsi hadiste Allah Azze ve Celle buyuruyor ki اَصْيَامُ لِي وَاَنَا اَجْزِي بِهِ, oruç banadır ve ben onun karşılığını veririm. O kadar özen bir ilişkide Cenab-ı Hak ile kulun arasında akşama kadar yemediği, içmediği ve efendim, cinsellikten uzak durduğu bir süreçte yaşanan bir, ben bunu şeye benzetiyorum yani bakıma alınma gibi bir şey. Çünkü evet koca yani arabayı götürüyoruz bir süre mesela bakıma alınıyor.
Ya da tarlalarda nadası alınıyor bir yıllığına örneğin. Evet, alınmadı ve nadastan sonra çok daha bereketli hale geliyor oradan değil mi?
Doğru aynen öyle. Şimdi bu bir süre bakıma alındığında şimdi bedensel faaliyet vücutta bayağı gürültü oluşturuyor. Yani midedeki olaylar. Ondan sonra ama düşünün ki bunları durduruyorsunuz. Bu kez o sessizlikte evet, kişi kendisini dinlemeye başlıyor. Hakikaten oruç tutanlar bilirler. Zaman uzuyor gün içerisinde. Yani o sabahın çayıydı, kahvaltısıydı, hadi öğlen geliyordu yemeğiydi, ikindi çayıydı falan. Bunlar o kadar çok günü bölüp vaktini dağıtıyormuş ki kulun bu kez o kadar kendiyle baş başa kalacağı ve içten tabii sessizlik olunca bu kez kendisine dair o dipteki sesi duyması ve tefekkürü daha üst plana çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla bu bir yıllık süreçte kulun şöyle bir kenara çekildiği, biraz kendisiyle baş başa kaldığı, böyle kaç tane var ki dediği. Çünkü bir insanın, bir erişkinin diyelim ilk yani gençlik yıllarını saymayın. Kaç tane Ramazan olur ki? Kiminin 40, 50, 60, 70 tane yani elle sayılacak cinsten Ramazanımız var hayatımızda. Öyle binler, yüz binler değil. O bakımdan her bir tanesi eksildiğinde şöyle 60'tan 70'ten bir tanesi eksiliyor. O bakımdan hayata yıllık periyotlar üzerinden bakabilmeyi öğreten, aa yine mi Ramazan geldi? Çünkü yıllık içerisindeki hangi işareti koysanız bu kadar dikkat çekici ve sizin önünüze bak bir yıl bitti dedirtecek kadar belirgin çıkmaz. Ama Ramazan karşımıza çıkınca aç kalacağımız, ve o bir ayı nasıl geçireceğimiz düşüncesiyle o bedensel beklentilerimizle zıtlaşan tarafı bize hem zamanın akışını hem hayata dair planlamayı ve en önemlisi Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğu hatırlatır. Kul Ramazan'da başladığı oruç ibadetine, kul Ramazan'da başladığı namaz ibadetine belli bir alışkanlıkla kazandığı o kendisini zapt etme, kontrol etme ve Yaradan'la girdiği o iyi ilişkileri her Ramazan'dan itibaren koruması beklenir. Yani Allah Azze ve Celle aslında لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ böylece sakınabilirsiniz dediği bu Ramazan ayıyla gelen oruç ibadeti aslında bize bir fırsat açar. Yani hep hayat öyle aksaydı, hiç önümüzü bir tümsek gibi Ramazan kesmeseydi, tümsekler biliyorsunuz önünüze çıkar ve yavaşlarsınız. Yavaşlayınca bu kez belli tehlikelerden öylece hızlanıp gidip bir yere çarpmaktan korunursunuz. Hayatınız belli bir akışla yanlış istikametlerde yol almışsa ve hızlanmışsa Ramazan bunu bir şekilde durdurur. Bir tümsek etkisi yapar ve durunca yavaşlayınca tekrar yeniden değerlendirme fırsatı olur. İyi davranışlar ve iyi hasletler, özellikle oruç ibadeti, bir de bunun kolektif boyutu da var.
Tabii.
Onun kişiye sağladığı katkı da var. O da çok önemli. Kul bu süreçte yeni bir fırsat kazanır. Her Ramazan'ı hiç değerlendirmeden, iyileşme yönünde hiçbir adım atmadan geçirenler, her geçen Ramazan onların içerisinde daha fazla bir
burukluk oluyor hocam. Gerçekten. Bu da geçti. Bunda da hiçbir
da
şey yapamadım.
Yani bunda da bir şey yapamadım. Yani bu sene Ramazan'ı aslında hep tutmayı planlıyordum ama tam tutamadım diyen kimseden tutun, hiç tutamamışa kadar bu burukluk aşağıdan yukarıya böyle artar.
Evet.
Özellikle yani yanı başınızda tutanlar, Allah'a karşı bu sorumluluğu yaşayanların o durumu sizin önünüzde hep size aynadan yansır gibi yansır. Yani söz gelimi ben tutmuyorsam şayet eğer, iftar vakti insanların yaşadığı heyecana tanık olmak, onları fırınlarda, marketlerde, çoluk çocuklarıyla iftara hazırlık yaparken
hocam
görmek.
O pidenin kokusu bile bambaşkadır şimdi.
Evet.
Oruçtaki o koku her zaman duyarız belki, o ekmeğin
düşünün
kokusunu
yani,
ama o kadar etkiler mi bizi? Değil mi?
Evet. Böylece Cenab-ı Hak'la iyi ilişkide bulunan kimse, o Cenab-ı Hak onun tanrısı değil, sadece onun ilahı değil, bizim de Rabbimiz. Dolayısıyla o insanda belli bir sıkıntı oluşturur. Yani Cenab-ı Hak'la senin adeta aynı rakibin gibi gözüken ve en azından seninle aynı olan bir başkası, bu oda arkadaşındır, komşundur, iş arkadaşındır, onun sana olumlu bir yankısı olur. Bu seneyi kaçırdınsa seneyi ben de tutayım dersiniz. Ben şöyle bir hatıramı anlatayım. Bir yolculukta, uçakta yolcu olduğum için orucumu bozmuştum. Ama uçakta tam inişe doğru şey oldu, iftar vakti oldu. Sürpriz bir şekilde uçakta şey dağıttılar.
İftariye
dağıttılar. Evet, o kadar onların arasında iftariyeyi alıp da işte oruçlu olmamaktan ötürü öylesi bir his sardı ki beni. Ya bir daha dedim hiçbir yolculukta ne kadar uzun olursa olsun bozmayacağım diye. Dolayısıyla bu kolektif katkı da aslında bir otokontrolle kişinin kendisini yenmesini, bu kez zapt etmesini, varsa bir eşik enerjisi, onu aşıp bu hani şeytanın bacağını kırma derler.
Evet.
Bundan kurtulup iyileşmesine bir fırsat açar. Yoksa yıl öylece akıp gitseydi yıllar, arada hiç önümüze böyle Ramazanlar çıkmasaydı, ortamı, atmosferi değiştirmeseydi, bunun ne kadar büyük bir fırsat olduğunu biz bilemezdik.
Evet.
Ama şu anda bu fırsat önümüze bir kez daha geliyor. Geçen sene istediğim gibi olmamıştı diyenler, bu sene istediği gibi yeni bir başlangıç yapmak, yeni bir sayfa açmak hususunda. Çünkü Allah'ın Resulü bunun öylesi bir fırsat olduğunu şu hadislerle bize anlattı. Dedi ki, "Men sâma Ramazana." Bir kimse Ramazan'ı tutsa, imanen ve ihtisaben, iman dolayısıyla, yani Allah'a duyduğu iman ile Rabbi ile olan ilişkinin sonucu olarak, ve ihtisaben ve ondan karşılığını sevgi olarak umarak, yani bütün din boyutu bizim böyle, Allah'a duyduğumuz sevgiyle giriyoruz ve ondan beklediğimiz sevgiyle yol alıyoruz. Eğer bu böyleyse, dedi ki Ramazan'ı tutan kimse için وَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ تَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرُ. Onun önceden yaşanmış bütün günahları, küçük büyük, hepsi affolunur. Bu olağanüstü müjdeyi Allah'ın elçisi Ramazan üzerinden niçin seslendiriyor? Tam da o ayetin sonundaki ifadeden ötürü. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Siz oruca bir adım atın ki oruçla yapacağınız bu başlangıç sizde o takva dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarına karşı olur yahut olmaz dediklerine karşı duyarlılığı canlandırır. Ve siz bu duyarlılığa bu fırsatla kavuşabilirsiniz. O bakımdan bunu değerlendirin. Geçen Ramazan yapamadım diyorsan bu Ramazan yapmayı, yanı sıra namaza başlamayı, artık bayağı bir zamandır insanlar içinde bunu biriktirirler böyle. Cenab-ı Hak diyor ki benim emir ve yasaklarıma karşı ve bana karşı kulluğa da ihmalkar davrananların kalplerinde bunun karaltısı birikir. Kella bel rana ala kulubihim ma kanu yeksibun. Cenab-ı Hakk'a karşı olumsuz bir durumda kalmak kulda o böyle nasıl tarif edilir? Suçluluk psikolojisi gibidir, evet, bu. Evet. Çünkü Rabbi ile iyi ilişki içerisinde değil. Bunu biliyor. Ve nereden biliyor derseniz kalbinden biliyor. Çünkü kalbin yaratıcısı ve sahibi Allah Azze ve Celle'dir. Ve kalp bize konuşur. Kendiliğinden konuşur. Doğruyu, istikameti anlatır. Kul da buna karşı duyarsız kalıp yanlış işlerde ve yanlış biçimde ilerlediği sürece hep o negatif enerjiyi, negatif yükü içinde biriktirir ve bir gün iyileşeceğine dair hep niyeti saklı tutar. Bu bazen öyle yay etkisi yapar ki, yani bir kurtardı mı o birikmeden, hani yayı sıkıştırırsınız sonra bir çıktı mı ondan, birdenbire böyle
bir ferahlama
namazına, ibadetine, Rabbine öyle bir tutunmuş, bambaşka biri olmuş. Dolayısıyla aslında o bile Allah'ın bir rahmetidir. İçimizde o biriken bu kez yapacağım diye. Ama Cenab-ı Hak bir ayette diyor ki Allah ve Resulü size hayat verecek şeye çağırdığında, işte oruç da bunlardan biridir. İstecibu lillahi velirrasuli izâ da'akum limâ yuhyikum. Size hayat verecek şeye çağırdığında acele edin diyor Cenab-ı Hak. İcabet edin bir an önce. Neden? Çünkü bu gecikmelerin, yani geciktirdiniz öyle bir zamanı var ki bir yerden sonra o çağrı kesiliyor. Allah Azze ve Celle'nin çağrısı yani namütenahi değil, yani sonsuz değil. Hı hı. Davetinin Cenab-ı Hakk'ın adil bir zamanı ve imkanı var. O bakımdan bu fırsatı bir an önce değildi değerlendirin. Yoksa neyi tehdit ediyor bizi? Ayet şöyle devam etti. وَعَلَمُوا bilin ki اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. Allah kişiyle kalbinin arasına girebilir. Yani şu an kalbinizden duyduğunuz o pişmanlık, o bu kez yapmadımsa seneye yapacağım beklentisi, hala iyiliğe dair kalbinizle irtibatınızdan gelen bir sonuç bu. Ama düşünün ki bir an gelse ve kalbinizle irtibatınız kesildi. Artık o yükü de, o sorumluluğu da, o istekliliği de hissetmeseniz. Bu korkunç olur. Bu artık ölüm gibi bir şey. Yani evet, yolun sonuna gelmek gibi bir şey. Evet. Bunun tehdidi altında yaşıyoruz. O bakımdan hazır yeni bir Ramazan kapımıza gelip çalmışken bunu öncekilerden daha iyi. Çünkü hayatı, ölümü ve hayatı yaratan Allah bizden her defasında daha iyisini bekliyor.
Yebluvakum
eyyukum ehsenu amela. Dileriz Allah Azze ve Celle için bu Ramazan öncekilerin hepsinden daha
inşallah,
iyi bir
inşallah
şekilde neticelenir.
İnşallah.
Cenab-ı Hak buna muvaffak kılar.
Çok teşekkür ediyoruz hocam.
Ben teşekkür ediyorum.
Sesinize, soluğunuza, nefesinize sağlık. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu Ramazan'ı hayırlara vesile olsun temennisiyle ulaştırmış olalım ve biz mikrofonlarımız aracılığıyla o duyguyu hepimizin içinde bir kez daha duymasını istediğimizi belirterek, o hissiyatı yaşamalarını istediğimizi belirterek sonlandırmış olalım sözlerinizi. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, bizimle paylaştık için. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz sizi.
Bin mukabele efendim. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Sağ olun hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. Kur'an ve hadis ışığında köşemizde. Ramazan ayının faziletlerini konuştuk, kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Güne Bakan şimdi müzikle devam ediyor.
Hasretin kar, yüzün güneş, dallarıma bahar yüzdün. Hasretin kar, yüzün güneş, dallarıma bahar yüzdün. Ayrılığın kor bir ateş, yollarıma bahar yüzdün. Ayrılığın kor bir ateş, yollarıma bahar üzdüm. Sen Leyla, ben Mecnun olsam, kendimi çöllere vursam, uyanınca seni sarsam. Sen Leyla, ben Mecnun olsam, kendimi çöllere vursam, uyanınca seni sarsam, kollarıma bahar yüzlüm.
Sağlık haberleri.
Güne Bakan Sağlık Haberleri köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan var. Hoş geldiniz.
Merhabalar.
Kolaylıklar diliyoruz. Biz Türkiye'de ve dünyada önce yaşanan son durumu öğrenmek istiyoruz sizlerden. Sonrasında da Down sendromu farkındalık günüyle ilgili neler söylemek istersiniz onu konuşalım. Covid iyiye gidiyor mu? Ben hemen onu sorayım.
Çok şükür İspanyol gribinden sonra dünyanın sınandığı en büyük salgındı Covid-19 salgını. Hatırlarsak 2019 Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde çıkmıştı ve yaklaşık 2-2,5 yıldır çok büyük acılar yaşadı. Evet. Dünyadaki birçok ülke, birçok kişi hayatını kaybetti. Ama çok şükür artık dilerim önümüzdeki birkaç ay sonra da artık COVID-19'u tamamen hayatımızdan kaldıracağımız günleri konuşuruz. Hemen dünyada ne var dersek, dünya genelinde COVID-19'dan iyileşenlerin sayısından bahsetmeye başlıyoruz artık.
Ne güzel,
400 milyonu, evet 400 milyonu geçti. Ama şu anda hala 57 milyon 700 bin 212 kişinin tedavisi sürüyor ve maalesef 471 milyon 79.859'a ulaştı dünya genelindeki vaka sayısı ve 6 milyonun üzerinde kişi de hayatını kaybetti. Hı hı. Vakaların azalmaya başladığını görmüştük. Son 1-2 ay içerisinde özellikle hızlı düşüşler yaşandı birçok ülkede ve bununla ilgili hatırlarsak geçtiğimiz haftalarda örnekleriyle tek tek vermiştik. Türk nüfusunun yoğun yaşadığı ülkelerde de tedbir kararları ya kaldırıldı ya da gevşetilmeye başlamıştı. En son Almanya'da nüfusun büyük bir kısmı, orada da Türk vatandaşlarımız var. O yüzden Almanya örneğini vermek istiyorum bu programda. Almanya'da COVID-19 önlemleri 20 Mart Pazar gününden itibaren kısmen gevşetildi. Bunların bazıları da kaldırıldı. Federal Meclis'te kabul edilen enfeksiyon koruma yasası ele alınmıştı ve bundan sonra kaldırıldı. Temel önlemler kapsamında Almanya'da hastane, bakım, huzur evleri gibi mekanlarda, toplu taşıma araçlarında, tren ve uçaklarda maske takma zorunluluğu ise hala devam ediyor. Bunların dışındaki yerlerde ise vatandaşların maske takması gerekmiyor orada yaşayanların. Riskli grupların bulunduğu bu huzur evi, okul ve kreşlerde test zorunluluğu da devam ediyor. Bunların dışında bir test zorunluluğu istenmiyor. Sosyal mesafe, gerekli görülen mekanlarda da maske takma şu an için uygulanmaya devam edecek Almanya'da. Hı hı. Peki Türkiye'de ne oldu dersek, Türkiye'de de çok şükür bir dönem 100 binlerin üzerine çıkmıştı vaka sayıları ve 250'lerin üstünde de vefat oranlarımız vardı. Evet. Fakat şu anda tüm illerde azalış gösterdi. 5-11 Mart verilerine göre her 100 bin kişide COVID-19 vaka sayısı 81 ilimizin tamamında azaldı. En fazla azalan iller ise Amasya, Kırşehir, Samsun, başkent Ankara ve Isparta oldu. Dün itibariyle sevgili Sezin, 16.894 kişinin testi pozitif çıktı. 77 vatandaşımız maalesef yine hayatını kaybetti. Aşılama ya ağırlık veriliyor. Sayın Fahrettin Koca'nın da bu konuda açıklamaları vardı. Türkiye'de de Avrupa ile eş zamanlı olarak bazı tedbirler kaldırıldı. Kısmen tedbirlerin büyük bir kısmı kaldırıldı. Fakat burada artık politikamız aşılanmanın daha da arttırılmasına yönelik demişti. Hı hı. Ve bu noktada sorumluluk artık vatandaşların da kendilerine düşüyor. Yine sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor. Maskemizi riskli olan yerlerde takmamız lazım. Önümüz bahar. Artık sonbahara hapse olarak girmeyelim. Tedbirlerimizi yerine getirelim. Rapel doz dahil olmak üzere lütfen tanımlanan herkes aşılarını tam olarak yaptırsın ki bir daha kötü günlerle sınanmayalım temennisinde bulunuyorum sevgili Sezin.
İnşallah. Peki bu iyileşmeye, bu rahatlamamızın da etkisi oldu mu? Yani hani o maskeyi çok her yerde, açık havada, dışarıda, peki, her yerde kullanıyorduk ama hani biraz rahatladık. Acaba bu rahatlamada bir toplumsal bağışıklığın ortaya çıkmasına sebep olmuş mudur?
Benim kişisel görüşüm, bence öyle olmamalı. Zaten olmaması da gerekiyor. Yani çok fazla rahat davranmayalım. Evet, bir takım sıkıntılar yaşandı. Kendimizi gergin ve stres altında hissediyorduk. Tabii ki vakaların düşmüş olması, hem vefatların hem yeni vaka sayılarının düşmüş olması bizi bir nebze rahatlatıyor ve stres oranımızı azaltıyor. Hı hı. Ama yine de dediğim
tedbir
gibi kapalı olan
mekanlarda,
evet, tedbiri, evet, elden bırakmamak,
evet,
lazım.
Evet, çok haklısınız. Bunun dışında Down sendromu günü sanıyorum 2 gün önceydi, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam,
evet, tam günü. Evet, pazartesi
günü. Özür dilerim, pazartesi günü 21 Mart'ta.
Evet, 21 Mart Dünya Down sendromu farkındalık günüydü. Bu kapsamda çok hem birçok yerde etkinlikler yapıldı. Günün adı üstünde olduğu gibi Down sendromunda en önemli olan şey farkındalığın artırılması. Çünkü çok büyük sıkıntı yaşıyorlar. Nasıl ki mesela buna şöyle bir örnek verecek olursak, Yani öncelikle Down sendromu ne? Tabii ki değerli hocalarımıza haddimi aşmak istemem ama bu konuyu işlerken ufak bir aydınlatma yapalım isterim. Genetik bir farklılık Down sendromu bir kromozom anomalisi olarak tanımlanıyor. Normal olan kişilerde insan vücudunda kromozom sayısı 46 iken Down sendromlu olan bireylerde bu sayı 3 adet fazla, 21. Kromozom sayısı olması nedeniyle 47 olarak geçiyor. Down sendromu ve buradaki en önemli ayrıntılardan bir tanesi tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil. Genetik bir farklılık olarak dikkat çekiyor. O yüzden de bu duyarlılıkla hareket edilmesi, buna göre yaklaşım gösterilmesi gerçekten çok çok büyük önem taşıyor. Erken tanı çok önemli Down sendromunda. Bu noktada da en büyük görev aslında sevgilisizin ebeveynlerin kendisine düşüyor. Evet. Çünkü ebeveynler
o farkı fark eder fark etmez mutlaka bir doktora danışmalı değil mi?
Kesinlikle bir doktora hemen danışılmalı. Bu tür belirtiler var diye doktorla tamamen görüşülmeli. Peki bundan sonra ne yapılıyor dediğimizde bu tanı konulduktan sonra ne yapılıyor dediğimizde tamamıyla erken tanı ile birlikte bu çocuklar eğitsel ve davranışsal bir takım özel eğitimler alıyorlar. Evet. Ve bu eğitimleri aldıktan sonra gerçekten çok başarılı olan, sporda önemli başarılar elde eden, sanatsal takım faaliyetlerde önemli şeyler yapan çocuklarımızla bir aradayız. Evet. Hatta pazartesi günü bununla ilgili haberler geçmiştik biz de. O haberlerimizde de İnanın eğer erken tanı olursa ve çocuklarımıza bu imkanı sağlarsak devlet eliyle gerçekten çok önemli destekler sağlanıyor. Hem ailelere hem de çocukların kendilerine ve onları diğer herhangi sağlıklı olan diğer çocuklardan ayıran bir özellik kalmıyor. O yüzden bu noktada hem Aile Bakanlığından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından destek alınabilir. Bu noktada hem psikolojik destek hem onun yanı sıra eğitsel destekler bakanlık tarafından veriliyor. Bu noktada ailelerin çok daha duyarlı olması lazım. Bir başka en önemli sorun ise biz ebeveynlere ve erişkinlere ben düşünüyorum. Bu nedir dersek? Her çocuk bizim için çok özel, her çocuk birbirinden değerli. Evet. O yüzden lütfen bu tür farklılıkları olan çocuklarımıza karşı biz anneler olarak başta bütüncül bir yaklaşımla çocuklarımızı yetiştirelim. Onları öteki olarak göstermeyelim ki hep beraber birlikte sağlıklı bir toplum içerisinde yaşayabilme imkanı bulalım diye düşünüyorum.
Evet, çok çok haklısınız. Çok teşekkür ederim. Siz dediniz de çok büyük başarılara imza atıyor çocuklarımız diye. Bizim programımıza da önceki yıllarda böylesine büyük başarılara imza atan bir kardeşimiz gelmişti. Ve herhalde kazandığı madalya sayısı 100'ü aşkındı. Belki 200'ü aşkın. Ben gurur duydum. Nasıl inanın onların bu başarıları zaten hem Türkiye'de hem dünyada göğsümüzü kabartıyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi doğru bir yaklaşımla ve doğru bir eğitimle çok çok iyi yerlere gelebiliyor çocuklarımız. Bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Hem anne babalar olarak hem de öğretmenler açısından. Öğretmenlerimize de tabii büyük görevler düşüyor ve toplumumuza her şeyden önce. Yani iki çocuk yan yana geldiğinde biri diğerinden farklıysa onun o farklılığını fark edip ve o farklılığını daha iyi yerlere getirmek için çaba sarf etmemiz
farklılığı
gerekiyor.
Farklılığı engel olarak
görmemek gerekiyor. Evet,
biz yetişkinler bunu nasıl engel olarak görmezsek ve çocuklarımıza bunun engel olmadığını gösterirsek onlar da birlikte eminim çok büyük başarılara birlikte imza atacaklardır. Yaşanan en büyük sorunlardan bir tanesi damgalama, stigma. Bunun en çok yaşandığı alanlardan birisi de maalesef Down sendromlu olan çocuklar ve aileleri bu sorunu çok yaşıyor. Bunlarda toplumsal bir takım sorunlar olduğunu düşünüyorum. Ama bunlar yenilemeyecek ve halledilemeyecek şeyler değil. O yüzden farkındalığın artırılması, eğitsel faaliyetlere önem gösterilmesi ve basın mensuplarının da sıklıkla bu konuları ele alarak Down sendromlu olan çocuklarımızın bir hasta değil sadece bir farklılığa sahip
ve doğru yönlendirilmesi gereken çocuklar olduğunun bilincinde olmaları çok çok önemli. Evet. Evet, çok çok Çok çok teşekkür ediyoruz. Sizin de bu konuyu programımızda tekrar dinleyicilerimize ulaştırmak anlamında seçtiğiniz ve anlattığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Türkiye'de ve dünyada da olumlu gelişmeleri her hafta bir kez daha beklediğimizi sizin sesinizden duymak da ayrıca bizi çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız
i̇nşallah,
için, yayınımıza katıldığınız
nice,
için.
İnşallah sağ olun, nice güzel programlara.
İnşallah, inşallah sağ olun. Sevgi ve saygılar doğuruyoruz sizi. Görüşmek dileğiyle. Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı gazeteci Yeşim Sert Karaaslan sağlık haberleri köşemizde telefon hattımızdaydı. Özellikle Türkiye'de ve dünyada öne çıkan sağlık haberlerini paylaştı ve Down Sendromu Farkındalık Günü ile ilgili değerlendirmelerini aktardı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Ve böylelikle Güne Bakan'ın bugün ve bu haftalık sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Güzel bir hafta sonu tatili geçirmenizi diliyoruz. Pazartesi yine saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Güne Bakan.